Ayrım 14. Dağdan Kapan Ateş. Omar Kabezaz. Sayfa 162. Dağdan alınan dersler. Hala öğretmenin evindeyken ameliyattan 20-30 gün sonra ulusal önderlik iki büyük gerilla okulu kurma kararı aldı. Askeri eğitimi geliştirerek dağlar dahil değişik yerlerdeki işleri daha fazla sayıda ve daha iyi adamlarla güçlendirmek istiyordu. Okullardan biri Makulizo'da, ameliyattan sonra beni götürdükleri küçük çiftliğin oradaydı. O okula Julio Buitrago adı verilmişti ve 30 öğrencisi vardı. Bu Haziran 1975'teydi. Bana artık bölge yönetiminin görevlisi olduğumu bildirdiler. Dağlara da gidecek olanlar için okulu idare edecektik. Okula atanmıştım. Aldığım eğitimin ve kendi deneylerimin ışığında gerilla savaşlarının temellerini öğretecek ve eğitime yardımcı olacaktım. Bana okulun askeri müdürü unvanını verdiler. Manuel Morales'le Bayardo Arque birinci ve ikinci kumandanlardı. Augusto Salinas Pinel lojistik sorumlusuydu. Companeroların yeraltı örgütleyicisi olarak bu kesimde çalışmıştı. Bu okul benim için büyük bir deney oldu. Kendi deneyimlerimin kolektif düzeyde 30 Companero'ya yansımasını görmeye başlamıştım. Daha sonra savaşta ölen Jorge Matus oradaydı. Şimdi İçişleri Bakanlığı 2. Askeri Bölge İç Düzen Biriminde 2. Kumandan ve Yüzbaşı olan Marcelino Guido oradaydı. Adlarını unuttum fakat yüzlerini hala gördüğüm birçok companero. Bazıları öldürüldü, bazıları kaldı. Her çeşit insan vardı. Öğrenci, işçi, campesino. Okulun ilk günleri geçip de companeroların durumlarını görünce dağlarda yaşadıklarımın yalnızca benim deneyimlerim olmadığını kavradım. Bütün companerolar aynı yerlerden geçiyorlardı. Elbette okuldaki koşullar ne olsa farklıydı. Jungle değil, çam ormanıydı. Kuzey Amerika kereste şirketlerince dümdüz edilen bir araziydi. Bitkiler uzun ve sık değildi, dağınık ve küçüktü. Parkta veya açık arazide ders vermek gibiydi. O kadar ağaçsızlık vardı ki çadırlar ve kamp araçları havadan görülmesin diye kamufle etmek zorunda kalmıştık. El Capotudo denilen kampımızı üstünde kurduğumuz engebeli bir tepe vardı. Companeroların düştüklerini, tükendiklerini, gene devam ettiklerini orada gördüm. Sorunlarının ve zayıflıklarının ortaya çıktığını, onları düzelttiklerini gördüm. İnsanların eşitsiz gelişimini, farklı yeteneklerini gördüm. Bildiğimin en iyisini öğretebilmek için kıçımı yırttığıma bahse girebilirsiniz. Ve René Tejado daima yanımdaydı. Tello ölmüştü ama onun ruhunu okula veriyordum. Dersler 14 Temmuz 1975'te bitti. 14 Haziran'da başlamıştı. Eğitimin 10. günleri olmuştu. Bölgede garip insanlar görülmeye, dağ hakkında haberler gelmeye başladı. Muhafızların askeri istihbaratçıları gelen giden trafiğini varlığımızı gösteren birçok işaretleri bulmuş gibiydi. Muhafızlar uzun zaman gelmedi ve kursu bitirebildik. Ama sonunda bir gün muhafızların geldiği haberini aldık ve yaşamlarında hiç ateş etmemiş, yürüme deneyimleri olmayan 30 çocukla birlikteydik. Yalnızca kampa yürümek ayaklarını davul gibi şişirmişti. Bu da ancak 8 saatti. 8 saat yürüyüş fazla değil. Ama bunu büyük iş biliyorlardı. Kendilerini ateşli gerillalar olarak görüyorlardı. Yani hiç savaş görmemiş, yürümeye ve yük taşımaya alışmamış adamlarla bütün kamptaki 2-3 ağır silah dışında elimizdeki avcı tüfekleriyle çok az bir cephaneyle ağaçsız arazide kısılmıştık. Bir şey açıktı. Muhafızlar gelirse şişmiştik. Okulu orada kurmuştuk çünkü daha iyi yerimiz yoktu. Ve şimdi muhafızlar geliyordu. Manuel ve Bayardo'nun şehre gitmeleri kararlaştırıldı. Muhafızlarla karşılaşamazdık. Tek olasılıkla bu çocukları şehre göndermeliydik. Sonra dağlara gönderilebilirlerdi. Pelato ve Bayardo onları çabucak indirebilmek için çatışmadan kaçınabileceğimiz bir yol bulacaklardı. Bize gönderilecek arabalara gereksinim vardı. Şehirde kalabilecekleri evlere veya başka eyaletlere aktarılacaklardı. Karayolları kontrol edip bariyerler gözlenmeli, harekete geçirilen birliklerden haber alınmalıydı. Böylece işler yürütülebilirdi. Ama yapabileceğimiz tek şey lanet olsun, Bayarda ve Manuel'i dışarı çıkarmak oldu. Onlar ayrıldıktan sonra kimse geçemedi. Muhafızlar bizi sarmıştı. Ben okulun askeri başıydım. Augusto Salinas Pinel her şeyden sorumluydu ve okul bitmişti. Muhafızların geldiği gün sona ermişti. Aşağı doğru indik. Belli bir mesafe gittikten sonra bize yardımcı olan birinin kulübesinin yanında durup, adamları önce çalılıktan sonra şehirden geçirecek olan adamımızı beklemeye başladık. Tello'nun dersleri burada işime yaradı. Tello, sempatizanın evinden 500 metre ötede saklandığı için hayatını yitirdi. Muhafızlar geldi, adamı yakaladı ve adam muhafızları doğrudan Tello'ya götürdü. Biz de kulübenin yanına nöbetçi koyduk. Muhafızlar gelirse onları bize getiremeden geri çekilecektik. Bize ele vermese bile güvenlik önlemleri alabilecektik. Çok geçmeden nöbetçi 40-50 muhafızın adamın kulübesine geldiğini haber verdi. Hemen geri çekilme emri verdim ama o zamana kadar bütün bölge devriyelerle dolmuştu. Bölge tamamıyla sarılmıştı, peşimizden geliyorlardı. Muhafızların helikopterleri, uçakları vardı. Her zamanki bok gibi malzeme. Okuldan istihbarat almışlardı ve bizi basacaklardı. Heriberto Rodriguez'i, Raiti ve Bocay Gazi'si bir Campanero'yu, geri çekilişi Augusto Salinas Pinel'in gittiği, başka bir işbirlikçimizin bulunduğu bölgeye kaydırması için göndermeye karar verdim. Pinel beni kampta bırakıp bizi oradan çıkarmak için başka işbirlikçilerimizden yardım almaya gitmişti. Adamlar geri çekilmeye hazırlanırken ben başka kompanerolarla bağlantı kurmak için arkada kaldım. Muhafızları pusu kurarak durdurmaya karar verdik. Muhafızlar olduğumuz yere ulaşırlarsa koyaklar, kuru ırmak yatağı, küçük bir kanyondaki pusuyla zaman kazanabilirdik. Ama sorun çıkmadan geri çekilebildik. Başka bir yere gelir gelmez ben bizi dışarı çıkarabilecek başka bağlantılar aradım. Çünkü şehirden yardım gelmeyeceği açıktı. Oradaydık. Bir sürü silahlı adam, tek yolumuz dövüşüp çıkmaktı. Eşitsiz bir savaşta dişimizi tırnağımıza takacaktık. Gerçekte ne yapacağımızı bilmiyorduk. Sıkışmıştık. Şehre gidiş yolu bulmalıydık. Kısa bir yolda olsa arabalara gerek vardı. Bu kadar adamı yerleştirmek için eve gereksinme vardı. Manuel Mairena ile başladım. Sivil elbiselerle yalnızca tabanca aldı. Ameliyattan sonra bulduğum Fidel'in evine gidip bağlantı kurmaya çalışacaktı. Heriberto Rodriguez'e kampaneroları alıp başka bir yere gitmesi, daha sonra buluşabileceğimiz talimatını verdim. Bütün gün yürüdük. Fidel'in oraya yaklaşırken kurumuş ırmağın kumlu yatağından yürüdük. Öğleden sonra 4'te yataktan çıktık. Manuel'e sen önden git ve bağlantı kurmaya çalış, sen bu bölgedensin. Ben hemen arkanda olacağım. Bir dert çıkarsa aynı yoldan bastırıp döneriz dedim. Nasıl oldu bilmiyorum, yürürken aniden bir ses duyduk. Orospu çocuklarından biri gidiyor. Manuel, kardeş dedi. Buradan gidelim, yerimiz bulundu. Geri döndük. İki el ateş edip deli gibi koşmaya başladık. Şimdi muhafızlar kulübedeydi. Yatmış bizi bekliyorlardı. Orospu çocukları dışarıda campesino gibi giyinmiş adamları dolaşıyordu. Bir de hain vardı. Manuel Marina'yı tanıyıp bizimle yer altında çalıştığını bilen bir casus. Bizim tarafa kurşun boşalttılar. Bizim yalnızca tabancalarımız, bir de yedek şarjörümüz vardı. Zikzaklarla ırmak yatağına koşabildiğimiz tüm hızla koştuk. Kurtulduğumuzu anladığımız noktaya kadar kurtulmuştuk ama başka bir grup muhafız öteki taraftan koşuyordu. Av devam ediyordu. Çalılık yoktu. Ağaç çok azdı. Ufak bitkiler, bodur ağaçlar, çaralitolar, muhafızlar 6-8 veya 10 kişilik gruplara ayrılmışlardı. Makinalıları, grantları, başka tüfekleri vardı. Bütün modern silahları ve elbette el bombaları. çalılıktan çıktık, bizi gördüler, tekrar koşup ateş ettik. Büyük tavşan avıydı. Sanki birkaç tavşanı salıp peşine düşmüşsün. Çok korkmuştuk ama aynı zamanda öfkeliydik. Ölmek o kadar dert değildi ama bizi böyle silip süpürmelerine kızıyordum. Sonunda kıstırıldık ama anlayamadılar. Manuel'e fısıldadım. Tüfeğin emniyetini aç fakat ben ateş etmeden ateş etme. Bütün bölge muhafız kaynıyordu. Dört küçük ağacın arasında sinmiştik, çömelmiştik çünkü böyle sıçrama şansımız vardı. Böyle nazik durumda muhafızları seyrettik. Tam bizim üstümüzdeydiler ama bizi göremediler. Her birimiz bir muhafızı seçip tüfeğimizin namlusuyla hareketlerini izlemeye başladık. Yerimizi bulurlarsa çalılardan ateş edecek ve koşacaktık. Yani bizi çoktan kurşun çuvalına çevirmemiş olurlarsa. Bu namussuzlar buralarda diyorlardı. Nerede bu orospu çocukları? Uzağa gitmiş olamazlar. Oralardaki başka devriyelere, ırmak yatağındakilere seslendiler. Buradalar. Burnumuzun dibinde olmaları gerekir. Devam edelim. Önümüzden, saklandığımız çalılığın yanından gelip geçtiler. Saat 6 olmaya başlamıştı. Alacakaranlık başlamıştı. Hava neredeyse kararıyordu. Tanrım, ben kararmasını istedim mi? Sonunda hava karardı. Ama gitmediler. Orada olduğumuzu biliyorlardı ama nerede? Saat 7 veya 8'de Manuel'e fısıldadım. Bir hareket yapalım ama dinle. Önce elini toprağa koy ve çok yavaş hareket ederek yaprakları it, çıplak toprağa varana kadar. Bütün çalı çırpıyı temizle. Sonra yaprakları temizleyince bir adım at. Böyle ses çıkarmazsın. Sonra öteki elinle biraz daha öteye, aynı şeyi yap, bir adım daha at. Fakat yapraklara çok dikkat et. Bu sessizlikte bir çıtırtı bizi öldürür. Bakmadan karanlıkta ateş açarlar, hem de makinalarla. Her şey biter. Plan buydu. Bir öksürük duyduğumuzda çalı çırpıyı ve yaprakları temizlemeye daha yeni başlamıştık. Manuel'e birazcık bekleyelim dedim. Hava daha da kararınca gidecekleri kesin. Gitmeseler bile yorulacaklar, uyuyakalacaklar. Hala çömelmiş durumdaydık. Bacaklarımız uyuşmuştu. Ağırlığımızı birinden ötekine veriyorduk. Sonra iki bacakta da can kalmadı. Berbattı. Hayal edebiliyor musunuz? Harekete cesaret edemiyorduk ve neredeyse kucak kucağıydık. Üçte harekete geçtik fakat ırmak yatağından gitmedik. Orada pusuya düşeceğimizi biliyorduk. Çalılıktan gittik ve başardık. Sonunda şehre yaklaştık. Sarılmış bir şehre geldik ama horoz dövüşçüsünün evine varmayı becerdim. Bez sularında evine girince şaşkınlıkla sıçradı. Çocuk dedi, sokakta ne arıyorsun? Yardım arıyorum, hepsi bu, diye cevap verdim. Bak, dinle, tepelerde sıkıştık. Muhafızlar bizi sardı. Kompanerolar bizim gidip onları çıkarmamızı bekliyorlar. Ah oğlum, gitsen daha iyi, dedi. Okotal'daki herkes içeride. Bütün işbirlikçileri yakaladılar. Okotal'da durum gerçekten kötüydü. Muhafızlar şehri işgal etmiş ve kitle halinde tutuklama yapmışlardı. Şu arabayı süren yaşlı kompanero sevgiyle Fitibaldi dediğimiz onu ayak parmaklarından asıp kışlada canını okumuşlardı. Bütün örgüt, evler, işbirlikçi ağı yıkılmıştı. İnsanlar korku içindeydi. Bu beni sersemletti. Çünkü bu garip insanlar işi götürüyorlardı ve şimdi hepsi mahvolmuştu. Ama devam etmemiz gerektiğini de biliyorduk. Başka bir eve gittik ve Bayardo ve Plato ile bağlantı kurmayı bekledik. Ellerimiz kollarımız bağlandı dediler. Kıstırıldık, tamamıyla basıldık. Burada bölge kayaya vurdu. Kıpırdayamıyoruz. Buradan bir kişiyi çıkarırsan gerçekten büyük iş becermiş olursun. Gerçekten büyük. Sen Omar geri dön. Seninle Salinas adamlara sahip çıkın dediler. Onları çıkarmanın bir yolunu bulun, karayolu, nereye olursa onları çıkarın. İşte biraz para ve konserve. Adamlar yukarıda açlıktan ölüyordu. Gece gene yola girdik. Kasabayı dolanıp bölgeyi tarayan devriyelere rastlamaktan korkarak konserveleri büyük torbalara doldurduk. Araba yok. Şimdi yapmamız gereken onları bulmak diye düşündüm. Muhafızlar kalan işbirlikçilerimizi de tutuklamış olabilirler ve kompanerolarla tüm bağlantı şansımız yiter. Don Benifacio Montoya'nın küçük kulübesine varabildik. FSL'nin ilk kılavuzlarındandı. Bize Carlos Fonseca'nın kılavuzu olduğunu söylemişti. Harika bir yaşlı adamdı. Uzun, güzel yapılı, açık tenli, mavi gözlü, kahverengi sarı saçlı, çok iyi görünümlü biri. 82 yaşındaydı ve çocuk kadar saftı. Adını unuttuğum yaşlı karısıyla sefil bir kulübede yaşıyorlardı. Karısı da açık tenli mavi gözlüydü. Kuzeyli kompaneroydular. Sandino'nun zamanından beri Sandinistiler. Onlara ırmaktan su doldurmuş gelirken rastladık. Koştuk. Don Baco, Don Baco! Çocuklar oraya eve girin dedi. Bağırmamızı zor duyuyordu. Dikkat edin, dışarıda görünmeyin. Her yerde muhafız var. Çocukları gördün mü? Diye sordum. Elbette. Onları bir tepeye getirdim, dedi. Ancak keçilerin tırmanabileceği kel bir tepeydi. Bize kahve verdi. Muhafızlar sizin eve gelmediler mi diye sordum. Hayır, dedi yaşlı kadın. Eğer gelirlerse, yalnız sıcak suyun bulunsa, yüzlerine onu atacağım. Şu küçük yaşlı adam, Don Baco, tarihten bir sayfaydı. Salinas Pinel bana, Frente adına Don Baco'ya ilk kez gittiğinde adamın çok sevindiğini anlatmıştı. Bak bak, sizin geleceğinizi biliyordum, demişti adam. Sizin gene geleceğinizi biliyordum. Burada bende sizin gömülmüş bazı şeyleriniz var. Uzun zaman önce bırakmıştınız ama ne? Augusto ona sordu. Gringolardan kalan şeyler. Son kez buradan geçtiğinizde bırakmıştınız. Bir ağaç gövdesinin altını kazıp Yankee işgalinden kalma askeri torba çıkardı. Elinize alınca dağılıyordu. İçinde bir yığın Enfield kurşunu vardı. İnanabiliyor musunuz? Yaşlı adam onları saklamıştı ve her gün çıkarıp güneşte havalandırıyordu. Çünkü bir gün Sandinistlerin gene geleceğini biliyordu. Don Baco, bana yardım edin, sizi çocukları götürdüğüm tepeye götüreyim, dedi. Onu tuttuk. O kadar yaşlıydı ki yürüyemiyordu. Mairena ile ben neredeyse onu taşıyarak tırmanmaya başladık. Ancak birkaç kompanero bulduk. Açlıktan ölüyorlardı. Yürüyüşlerden birinde kalabalık olduklarından ve başlarında Heriberto Rodriguez'den başka kimse olmadığından birbirlerinden kopmuşlardı. Tek kılavuzla veya kılavuzsuz emin değilim. Bazı çocuklar arkada kalmış. Çünkü önünüzdeki kompaneroyu görmezseniz, araziyi bilmiyorsanız kaybolursunuz ve dönüp durursunuz. Yolunuzu bulmak için yalnız başınıza kalmışsınızdır. 3-4 kompaneroyu böyle öldürmüşlerdi. Ötekiler karayoluna inmeyi becermişlerdi. Karayoluna ulaşanlardan bir ikisi Esteli'de yakalandı. Biri olağanüstü bir çocuktu. Okulun en iyilerinden biri. Salinas, Mairena ve ben kalanları dağdan çıkarmakla sorumluyduk. Tepeye varınca yiyeceği kompanerolara paylaştırdık. Konserveler, Don Baco'nun orada topladığımız mangolar. Don Baco 8 gün mangodan başka bir şey yememişti. Kompanerolar dik uçurumda yerlerindeydiler. Hepsi 15 veya 18 kişi. Tırmandıkça onları çifteleri, 22'likleri, enfiyetleri veya her neyse onla birbiri arkasına serpilmiş buluyorduk. Tepeye dik geçide yerleşmiştiler. Onları oradan çıkarmak için muhafızların uçakları olması gerekirdi. Onları aşağı indirmek de şaka değildi. Muhafızların çemberi içindeydik. Bu daire içinde hareket edebilirdik. Sorun çemberi kırıp çıkarmaktı. Muhafızlar devriyeler çıkarıyorlardı, bizi çatışmaya sokmayı, daireyi küçültmeye çalışıyorlardı. Salinas Tepe'ye varabildiklerini, çünkü Don Baco'nun onları muhafız olmayan şeritten geçirdiğini söyledi. Devriyeler arasında boşluklar vardı ve Don Baco bir devriyenin yanından geçip ötekini görünmemeyi biliyordu. Sonunda onlara ulaştık ve umut dolu, sabırlı yüzlerini gördük. Hepsi bizim dışarı çıkmak için sihirli anahtara sahip olduğumuzu düşünüyordu. Biraz yemek yedik, sonra düşünüp taşınmaya başladık. Tamam, dedik. İki seçeneğimiz var. Ya çemberi kırmaya çalışırız veya muhafızların bizi bulmasını bekleriz. Bu tepede ölürüz. Açmaz buydu. Fakat dışarı çıkmayı düşünsek hangi yoldan gidecektik? Dışarı doğru gittikçe ağaçlar azalıyordu. Çayırlar, tamamıyla açık araziler, mısır tarlaları, birkaç çalı, orada burada dağınık çamlar. Bu araziden geçmek kolay olmayacaktı. Sonunda Pan-Amerikan karayoluna yürümeye karar verdik. Her birimiz işbirlikçilerimizden sivil elbiseler bulmaya çalışacak, sonra nakliye kamyonlarına atlamaya uğraşacaktı. Başka yol yoktu. Görev adamları kurtarmaktı. Bazıları dağlardaki cepheye katılacaktı, başkaları şehirdeki ağa katılacak, ötekiler yer altında çalışmaya devam edeceklerdi. Dombako ve oğluyla, Dombako oğlunu da bu işe katmıştı, en iyi çıkış zamanının gece olduğunu planladık. Fener olmadan düşünebiliyor musunuz? Bütün o yarlar, şansımıza ay verdi. Hem avantaj hem dezavantaj. Gittiğimiz yeri görmemiz bakımından iyiydi. Kılavuzlara yardımcı olurdu. Dombako yönünü bulabilirdi. Fakat muhafızlar da bizi görebileceklerinden kötüydü. Ben önce oldum. Augusto merkezi aldı. O öğleden sonra, yürümeye başlamadan önce adlarımızı değiştirdiğimizi anımsıyorum. Benimki Eugenio'ydu ama Juan Jose adını aldım çünkü düşman bazı adları biliyordu. Düşmandan bu tür bilgileri saklamak önemliydi. Yürüyüş kurallarını koyduk. Fener yok, naylon iplerle bağlandık. Yolda kopup ayrılmalardan ve çocukların ötekiler gibi öldürülmelerinden korkuyordum. Dolayısıyla her adama belinden naylon ip bağladık. Okulda gece yürüyüşünü talim etmiştik. Kuralları az çok biliyorlardı. Onlara bu gece daha da katı uyduk çünkü çatışma olasılığı çok yüksekti. Çatışma olursa ben çekilişi koruyacaktım. Augusto bölgeyi bilen adamlarla çekilecekti. Kimin önce olacağı, kimin çekilişi koruyacağı tartışmasında Augusto kendi önce olmasında ısrar etmişti. Bölgeyi bildiğinden o çekilişi kollayabilirdi. Üstelik başka kılavuzumuz da vardı. Manuel Mairena. Böylece ben yürüyüş kolunda gidebildim. Beni öldürülmekten korumaya çalıştığını düşündüm. Kendisi ölecekti. Okulu yönetirken birbirimize sevgiyle bağlanmıştık. Augusto olağanüstü biriydi. Somoto'da öğretmendi. Estelle'de normal okulda okumuş, sonra köy öğretmeni olmuştu. Öğretmenlik deneyimi kişiliğinde derin etki bırakmıştı. Sakin bir kamponeroydu, kardeş canlısı ve tatlı. Önderlik yeteneği vardı ama öğrencilerin başındaki öğretmen gibiydi. Kompasinolara okuma yazma öğretirdi. Platanillo yapraklarının alt tarafına harfleri kazırdı. Öğretme heyecanını hiç yitirmemişti. Nerede olsak ona kampasinolara okuma yazma öğretme görevini veriyordum. Çünkü öğretmen olarak çok yetenekli olduğunu biliyordum. Mauricio böyleydi. Karınca incitmez. Daima başkalarını düşünür, sürekli bir şeyler öğretir. Çok cesurdu. Sigara içmezdi. Harika dişleri vardı. Bazen yazma ilhamı gelirdi, küçük şiirler yazar bana gösterirdi. Daima küçük kızından söz ederdi, kızı vardı. Karısından çok söz etmezdi, çoğunlukla kızından. Beden ölçüsünü bile anımsıyorum, 32 giyerdi. Karanlıkta uçurumlardan aşağıya yürüdük, çok yükümüz yoktu ama zayıftık. 10-15 gündür kararmış şeker kamışları, konserve ve mangodan başka bir şey yememiştik. Tepede su yoktu. Suyu gece getirmemiz gerekiyordu. Günde yarım fincan su ve bir dilim mango. Böyle bir şey. Günlük oran buydu. Dolayısıyla kompanerolar zayıftı. Hepimiz zayıftık. Ama ben bu durumu şehirden okula yeni gelmiş çocuklardan daha fazla alışkandım. Adamlar düşmeye, dik geçitte yuvarlanmaya başladılar. Çok zor bir inişti. Kayıp ölebilirdiniz. Muhafızlar yakındaysa bizim gürültümüzü duyabilirlerdi. Hatta heyelana, kayaların yuvarlanmasına neden olabilirdiniz. Sonunda tepeden inmeyi başardık ve ağaçsız bölgede yürümeye başladık. 3 saat böyle bağlanmış yürüdüğümüze inanamıyorum. Adamlar fırsatı değerlendirmişlerdi, ilerlemeye devam ettiler, birden büyüdüler. Elbette yaşamlarımız ortadaydı. Augusto ülkümüzün oradan çıkmak ve başka gün daha iyi koşullarda dövüşmek olduğunu söylüyordu. Böylece ilerledik, bütün gece yol aldık. Dombako belirli bir yere kadar bizimle geldi, sonra oğlu Pastor'la devam ettik. Böyle aç insanların bu kadar hızlı yürüdüğünü ve bu kadar büyüdüklerini o gece gördüm. İki defa Okotol'dan Makuelizo'ya giden pis bir yolu iki kez geçtiğimizi anımsıyorum. Daha yeni talim ettiğimiz tek kol yürüyüşte silahlarımız ateşe hazır ilerliyorduk. Görüyorsunuz, moralimiz yerindeydi, yüksekti. Siyasal eğitim sürecini hiç bırakmamıştık. Siyasal eğitim sürekli iki yönlü etkisi olan bir şeydi ve bunun fark yarattığına inanmalısınız. Sabah saat 5'te tükenmiş bir biçimde La Senorita adlı tepeye geldik. Taşlı fakat bitki örtüsü yoğun bir tepeydi. Totogalpa kasabası yakınında, Okotal'ın güneyinde, Esteri yolunda, Panamerikan karayoluna yakın 200 metre yüksekliğinde bir yerdi. Bir başka açmaz. Adamları ikili üçlü gruplarla otostop için karayoluna çıkarmalı mı, yoksa yürümeye devam etmeli mi? En kötüsünü atlatmıştık. Çemberin dışındaydık. Bu çocukları ve kendimizi karayoluna atıp orada öldürülmek ne kadar kötü olur diye düşündük. Yerüstü çalışmalarında edindiğimiz deneyimle ve benim için dağlarda geçirdiğim inanılmaz zenginlikte bir yıla onları böyle yola çıkarmanın çok büyük risk olduğunu biliyorduk. Daha yeni eğitim görmüş çocukların sonu ölüm olabilirdi. Düşünüp taşındık ve onların beklemesine Manuel Mairena ile benim Okatal'a dönüp onları Esteli'ye götürecek araba bulmamıza karar verdik. Bir kez Esteli'ye vardılar mı, her biri Managua'ya gitmek için başlarının çaresine bakardı. Totogalpa'daki işbirlikçilerimiz çocuklara yiyecek mango filan getiriyorlardı. 15 adama bir tavuk, 15 gün için 10 pizza. Ama sık sık tepeye çıkamazlardı. Bölgedeki baskı çok büyüktü. Onları La Senorita'da bıraktık ve şafakta bir kez daha Okotal'a sızdık. Daha önce rastladığım birini anımsıyordum. Henüz Companero değildi ama ona gittim. Başka başvuracak yer yoktu. Küçük dükkanı olan bir marangozdu. Manuel Mairena ile bir masanın altına saklandık. Masanın önüne kimse bizi görmesin diye kutular yığdı. Müşteriler gelip gitti ama kimse bizim orada olduğumuzu anlamadı. Osurmaya korkuyorduk. Hiçbir şey yapamıyorduk. Sigara bile içemiyorduk. Üstelik marangozun bizi ele vermeyeceğinden bile emin değildik. Çok korkmuştu. Bizim için bağlantı kursun diye adamı dışarı yolladım. Adam bizden kurtulmak için gitti. Senora Antunes'i öğretmen buldu. O da uğraştı ve bizim için bir şeyler yaptı. Önemli olan örgüt ağının çok zayıflamasıydı. Bütün evler boşaltılmıştı. Bütün işbirlikçilerimiz tutuklanmıştı. Sadece daha önce kullanmadığımız bir ev kalmıştı. Oraya için Monico Baldotano hazırlanmıştı. O zaman çoktan bölgeye girmişti. İşbirlikçilerimizin sinirleri çok bozuktu ama yapacak şey yoktu. Hepimiz için en riskli kararı verdik. Var olan tek yerde onun evinde kalacaktık. Bayardo Arque, Manuel Morales, Monico Baltodano, Manuel Mairena ve benim bütün kuzey bölgesinin gecenin bir vakti kapısına gelince adamın nasıl korktuğunu düşünün. Bizi çıkartmak istedi ama bizim kıpırdamaya niyetimiz yoktu. Tam anımsamıyorum ama sanırım Bayardo'nun Esteli'ye gitmesi önerildi. Amaç araba bulmak mıydı bilemiyorum. Belki dev bir fare kapanı olan Okotal'ı boşaltmak gerekiyordu. Her neyse Bayardo bu herifle bir kamyon buldu. Kamyonu nasıl buldu bilmiyorum. Sanırım sahibiyle konuştu. Böylece Bayardo Esteli'ye doğru yola çıktı. Plan şuydu. Eğer köprüde barikat tarafından durdurulurlarsa ateş açıp yaracaklardı. Ama herif kim bilir belki sinirlerine sahip olamadı. Durup kamyondan inmesi emredilince emre uydu. O zaman Bayardo da inmek zorunda kaldı. Onu aramaya başladılar. Tabancası bulununca Bayardo muhafızın garandını kaptı. Tabanca muhafızlarda kaldı. Tüfek Bayardo'da. Öteki herif muhafızlara ateş açtı, köprüden atladı. Bayardo da kurşun yağmuru altında Okotal yoluna koştu, fırsatını bulur bulmaz çalılığa karıştı. Muhafızlar onu aramaya başladılar. Ellerindeki bütün jipleri dizdiler. Bir veya iki emin değilim ama var olanın hepsini. Bayardo'nun geldiği yeri sardılar. Onu avlamak istiyorlardı ama öyle korkak davranıyorlardı ki Bayardo'nun hareketlerini görmüşlerdi. Birbirlerine unutmayın, namussuzun garandı var diyorlardı. Bayardo'nun bulunduğu çalılığa girmek onları korkutuyordu. İlk giren hemen geri çıktı. Bayardo saklandı, bekledi ve şafak vakti kapıya bam bam bam diye vurulduğunu duyduk. Muhafızlar diye düşündük. Muhafızlar daha yeni jiple sokaktan geçmişlerdi. Yayalar kaldırımlardan yürüyorlar, kapılara vurup halkı rahatsız ediyorlardı. Onun için son devreyi geçtikten 3-4 dakika sonra kapı vurulunca kulak kesildik. Hepimiz mevzi aldık ama içeri giren Bayardo oldu. Ev sahibinin korkmuş yüzünü hala anımsıyorum. Bayardo'nun şişmiş yüzünü görünce yeşil sıçmıştı. Bayardo koşuşmada düşüp her yerini vurmuştu. Bütün yüzü, ağzı, dudakları şişmişti. 14. ayrımın sonu, sayfa 175.